إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين قيمتli kardeşlerim Sebe suresinde Allah azze ve celle şükretmeyenlere misal verdikten sonra şükredenlere de misal vermişti. Hazreti Davud ve onun oğlu Süleyman aleyhisselam her ikisi de Allah Azze ve Celle'nin kendilerine vermiş olduğu nimetlere karşı şükür görevlerini ifa etmiş. Yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir devlet, bir medeniyet meydana getirmişlerdi. Allah Azze ve Celle hem Hazreti Davud'a bir takım mucizeler vermiş, hem Süleyman Aleyhisselam'a bir takım mucizeler vermişti. Ve Kur'an, Hazreti Süleyman'a verilmiş olan mucizelerin içerisinden birisinin de cinlerin onun emrine verilmiş olması olduğunu ifade etti. Cinler Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışmışlar, onun dediklerini yerine getirmişlerdi. Fakat bazı kimseler Hazreti Süleyman'a cinlerin verildiğini inkar etmeye kalkışmışlar. Cin diye bir varlığın olmadığını iddia etmek istemişler. Hazreti Süleyman'ın emrinde olanların aslında cinler değil de etraftaki bazı kabileler olduğunu iddia etmişlerdir. Cin diye isimlendirilen bir takım insanlar, bir takım kabileler, güya bunların anlayışına göre Hazreti Süleyman'ın emrine verilmiş, bunlar Hazreti Süleyman'ın devleti karşısında teslim olmuşlar. Ve bu şekilde Hazreti Süleyman'a güya itaat etmişler. Ve ondan dolayı aslında itaat edenler cin taifesinden değil de insanlardan bir takım kabileler olduğunu söylemişlerdir. Modernist yorumlar. Görünmeyen varlıkları kabul etmek istemeyenlerin yorumları. O zaman melekleri de inkar etsinler. O zaman görmedikleri her şeyi inkar etsinler. İnkar edebilmek için bir takım şeyler arıyorlar. Kendilerince bir takım tevil yolları bulduklarını zannediyorlar. Nasıl ki Ebrehe olayını da bu şekilde yorumladılar. Ebrehe ve ordusunu yerle bir eden o kuşların ve onların attıkları taşların aslında kuş ve taş olmadığını, o kuşların aslında birer sinek olduğunu, attıklarının da taş değil, mikrop olduğunu ve bu şekilde o mikropla vücutlarının paramparça olacak vücutlarını paramparça edecek olan bir takım hastalıklara düçar olduklarını iddia ettiler. Bu şekilde yorumlar kabul edilemez. Nasıl ki Elemtere'de anlatılan o olay, evet onlar birer kuştu, attıkları da taştı ve bu olay bir mucize olarak gerçekleşmişti. Eğer sinek olsaydı, attıkları da mikrop olsaydı zaten Kur'an'ın bunu zikretmesine bir hacet yoktu. Ve böyle bir şey olmamış olsaydı, Kur'an bunu bildirdiği zaman insanlar buna itiraz ederlerdi. İtiraz edip, hayır olay öyle değil, şöyle oldu demeleri gerekirdi. Nasıl ki böyle bir itiraz olmadı ve nasıl ki o yorum yanlışsa, aynı şekilde Hazreti Süleyman'ın emrine cinlerin verildiğini inkar edenler ve Süleyman'ın asası ile, bastonu ile kastedilenin aslında asa olmadığı, onu yiyen kurt ile de kastedilenin kurt olmadığı ve cinler ile de kastedilenin cinler olmadığını iddia ettiler. Allah Azze ve Celle bu kıssada bize Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri çalıştırdığını, istemeseler bile Süleyman'a itaat ettiklerini anlatmış. Ve sonra Süleyman Aleyhisselam bastonuna dayanmış bir vaziyetteyken o şekilde ölmüş. Ve cinler onun emrinde istemeyerek çalışan cinler bunun farkına varamamışlar. Ve bu şekilde çalışmaya devam etmişlerdi. Bazı rivayetler bu çalışmanın bir sene kadar sürdüğünü ifade eder. Demek ki bir peygamber öldüğü zaman cesedi kokmuyor ve dağılmıyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde onların çalışmasını takdir etmiş, görevlerini yapmaya devam etmişler Süleyman Aleyhisselam'dan korkularından dolayı. Ve bu şekilde sonra Süleyman Aleyhisselam'ın bastonunu kurdun yemesiyle, bir güvenin yemesiyle baston yere düşmüş. Süleyman Aleyhisselam'ın ağırlığına dayanamamış. Ve ondan sonra Süleyman Aleyhisselam da yere düşmüş. Ve bu şekilde cinler de onun öldüğünü farkına varmışlardı. Kur'an olayın bu şekilde olduğunu ifade ettiği halde bazı kimseler yine de başka türlü yorumlar peşinde. Onların iddiasına göre Hazreti Süleyman'ın asasıyla kasıt güç ve kuvvettir, yani devleti ifade eder. Asayı yiyen güve ile ondan kasıt ise aslında güve değil de Hazreti Süleyman'ın oğlu, oğlunun beceriksizlikleri, oğlunun devlet idare edebilecek bir insan olmayışı ve bu şekilde yavaş yavaş devletin çökmesi, adeta bir güvenin bir asayı yemesi gibi, o başarısız çocuğun, devletin başındaki başarısız insanın yüzünden devletin yavaş yavaş çökmesi. Cinlerden kastedilen de aslında cinler değil, görünmeyen varlıklar değil de sadece o bölgede yaşayan cin diye tabir olunan bir takım kabileler, başarılı olan, iyi çalışan bir takım kabileler olduğunu iddia ettiler. Kendilerince bir takım böyle yorumlara kalkıştılar. Hiçbir delile dayanmayan yorumlar bunlar. Neye dayanarak bunları iddia ediyorlar? Allah Azze ve Celle'nin maksadı eğer böyle bir şey olmuş olsaydı onu o şekilde ifade edemez miydi? Evet, Kur'an'da mecaz vardır ama mecazın hakikate aykırı olmaması şarttır. Hakikat manayı kabul etmek şartıyla, kelimelerin asıl manasını kabul etmek şartıyla mecaz manalar da olabilir. Fakat hakiki manayı kabul etmeyip, Hazreti Süleyman'ın emrinde cinlerin çalıştığını kabul etmeyip, onlardan maksat cin değil de insanlardı demek hiçbir delile dayanmayan bir iddiadan ibarettir. Cin taifesini kabul etmeyenlerin iddiası olabilir bu sadece. Hakikatte cin denilen varlıklar Kur'an'la sabittir. Ve Kur'an'da cin suresi bile vardır. Allah Azze ve Celle cinlerden Kur'an'da değişik yerlerde defalarca bahsetmektedir. Ama onlar yine de cinleri kabul etmek istememişler ve bu şekilde yorumlara kalkışmışlardır. Kendilerince bu yorumu makul olarak görmüşler. Halbuki Allah Azze ve Celle fasih kitabında isteseydi, o belli kitabında isteseydi onu o şekilde ifade edemez miydi? Mekkeli müşrikler cinlerin gaybı bildiğini iddia ediyorlar ve onlara sığınıyorlardı. Allah Azze ve Celle ise bu olayı onlara anlatmak suretiyle cinlerin gaybı bilmediğini onlara anlatıyor. Onlar gaybı bilmiyorlar deniliyor. Dolayısıyla Mekkelilere, öncelikle Mekkelilere gelmiş olan bu kitap, Mekke'nin putperestlerinin anlayışını yıkmak üzere gelmiş olan bu kitap, madem ki onlar bu şekilde inanıyorlardı, cinlerin gaybı bildiğini düşünüyorlardı, o halde neden Allah Azze ve Celle'nin ayetini bu şekilde anlamıyorsunuz da başka türlü yorumlara kalkışıyorsunuz? Allah Azze ve Celle Mekkelilerin anlayışını yıkmak istiyor. Cinlerin gaybı bilmediğini onlara ispat ediyor. Çünkü Mekkeliler cinlere sığınırlardı. Tenhada bir yerde kaldıkları zaman, geceleyecekleri zaman, bu bölgenin cinine sığınıyorum, kötü cinlerinden bu bölgenin en büyük cinine sığınıyorum derler. Ve bu şekilde Allah'a onları şirk koşarlardı. İşte Allah Azze ve Celle o cinlerin gaybı bilmediğini, hiçbir güçlerinin olmadığını onlara bu şekilde ispat ediyor. Yani Süleyman Aleyhisselam asasına yaslanmış bir vaziyette öldü de, cinler çalışmak istemedikleri halde, onun öldüğünü anlamadıkları için, gaybı bilmedikleri için çalışmaya devam ettiler buyuruyor. Mekkelilerin, putperestlerin anlayışı yerle bir ediliyor. Onlarda böyle bir anlayış olmamış olsaydı, hani belki bu şekildeki yorumlar kısmen acaba doğru mudur diye bir düşünce olabilirdi. Fakat Mekkelilerde bu anlayış olduğu için, birçok insanda cinlerin gaybı bildiği şeklinde bir anlayış olduğu için, cinlerin olağanüstü kudretlere sahip olduğu şeklinde bir anlayış olduğu için Allah Azze ve Celle bunu, bu anlayışı kırmak üzere bu ayetlerini gönderiyor. Yani zannettiğiniz gibi değil, cinler hiçbir şey değiller. Onlardan korkmayın, onları yaratandan korkun. Bir yerde geceleyin, tenhada geceleyeceğiniz zaman Allah'a sığının, cinlere değil. Onlardan yardım istemeyin, Allah'tan yardım isteyin. Çünkü onlar gaybı bilmezler. Sizin, sizi görmedikleri zaman sizin olduğunuzu bile bilmezler. Sizin konuşmalarınızı bile duymazlar. Sizin onlara yaptığınız duaları işitmezler. Dolayısıyla neden onlara dua ediyorsunuz da Rabbinize dua etmiyor, ona sığınmıyorsunuz denilmek isteniliyor. Mekkelilerdeki bu anlayış böyle olduğu halde, ayetin tamamen onlara bir mesaj olarak gelmiş olduğu belli olduğu halde, yine de cinleri inkar edebilmek için bu şekilde konuşanlar, Allah Azze ve Celle'den korksunlar da böyle garip garip yorumlar yapmasınlar. Bıraksınlar şu modernist kafayı, bıraksınlar şu modernist yorumları. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine vermiş olduğu mucizeleri inkar edebilmek için bahane arıyorlar. Peygamberlere verilen mucizeleri inkar etmek için bahane arıyorlar. Bunu bu şekilde yorumladınız, başka mucizeleri nasıl yorumlayacaksınız? Her birine bir yorum mu getireceksiniz? Olağanüstü kudrete sahip olan Allah'ın bazı peygamberlere bu şekilde mucizeler vermesini neden hayretle karşılıyorsunuz? Kainattan nice acayip olayların olduğunu görmüyor musunuz? Dolayısıyla bu kadar acayip hadiseler idare eden, bu kadar mahlukatı yaratan, hepsinin rızkını veren Allah Azze ve Celle peygamberlerine de bir takım kudretler neden vermesin? Onların peygamberliğini ispat etmek maksadıyla, onların Allah tarafından gönderilmiş bir nebi olduğunu, resul olduğunu ispat maksadıyla neden böyle mucizeler vermesin? Mucizeleri inkar edebilmek için her şeyi bir başka şekilde yorumladılar. Peygamberimize verilmiş olan mucizeleri bile başka türlü yorumlamaya kalkıştılar. Ve Hazreti Peygamber'e Kur'an'dan başka bir mucize verilmemiştir diyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Peygamber'e verilmiş olan elbette ki mucizelerin en büyüğü Kur'an'dır ama onun dışında hissi mucizeler de elbette ki verildi. Çünkü Kur'an'ın mucizevi yönü herkes için söz konusu değil. Herkes ilim sahibi değil. Herkes Kur'an'ın belagatını, fesahatını anlayacak değil. Herkes gayb hakkında vermiş olduğu bilgiyi görüp de Kur'an'ın o bilgisinin doğru çıktığını görecek kadar uzun yaşayacak değil. Dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri ancak ilim sahipleri için onları etkileyecek şekilde, ama normal insanları nasıl etkileyecek, o peygamberin peygamber olduğunu normal insanlar nasıl anlayacaklar? Haydi diyelim ki ilim sahipleri Kur'an'ın veya Tevrat'ın veya Zebur'un ve İncil'in Allah'tan olduğunu kendi ilimleriyle anladılar. Haydi diyelim ki onlar o şekilde anlıyorlar. Fakat ilim sahibi olmayanlar Kelamullah'ın Kelamullah olduğunu, o insanın da Resulullah olduğunu nasıl anlayacaklar? Elbette ki hissi mucizelere ihtiyaç var. Elbette ki denizin yarılması gibi, asanın ejderha olması gibi, Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi gibi, Efendimiz için o kütüğün ağlaması, inlemesi gibi, gökteki ayın yarılması gibi, parmaklarından suyun fışkırması gibi, cahil bir adamın da gördüğü zaman bu adam Resulullah'tır demesini gerektirecek olan hissi mucizelere ihtiyaç var. Gözde görülen, elle tutulan mucizelere ihtiyaç var. İlmi mucizeler her adamın anlayacağı mucizelerden değildir çünkü. Mesele böyle olduğu halde yine de başka türlü yorumlara kalkışanlar ve peygamberlere mucize verilmediğini düşünenler, Kur'an birçok peygambere mucize verildiğini anlattığı halde hala başka yorumlar yapmaya kalkışanlar, sanki Allah Azze ve Celle anlatmak istediğini anlatamıyormuş da, yanlış anlatıyormuş da bunlar doğru anlıyorlarmış gibi, bunlar doğrultuyorlarmış gibi öyle düşünenler, Allah'tan korksunlar da bu yorumları bıraksınlar. Allah Azze ve Celle Davud ve Süleyman peygamberlerin kıssasına kısaca temas ettikten sonra, onlara verilen nimetlere, onların bu nimetlere karşı şükreden kullar olduklarına temas ettikten sonra, bu nimetleri kendilerinden bilmediklerini, bunları Allah'tan bildiklerini, Allah'a şükrettiklerini ifade ettikten sonra, şükretmeyenlere de bir misal verir. Herkes Davud gibi değil yani, herkes Süleyman gibi değil. Bir kısmı da bu şekilde Sebe kavmi gibi olacak, nimetler içerisinde yüzecek ve ama o nimetlerin Allah'tan olduğunu unutacak, nefislerine hakim olamayacaklar ve yeryüzünde Allah onları nimetlendirdikçe onlar daha da azgınlaşacaklar. İşte Allah Azze ve Celle onlara misal veriyor. لَقَدْ كَانَ لِسَبَعِنْ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ اَيَمْ Yemin olsun ki Sebe milleti, Sebe kavminin de meskenlerinde, yurtlarında bir delil var. Onların yurtlarını Allah Azze ve Celle bir ayet olarak, bir delil olarak bize anlatıyor. Sebeliler, Yemenliler yani. Bunlara Allah Azze ve Celle büyük bir nimet vermiş idi. Sebe İbni Yeşçub adında bir adamın neslinden geliyorlardı. O da daha ileride, daha ilerisinde Kehtan adında bir adamın evladındandı. Onun torunlarındandı. Bu Kehtan'ın da kimlerden olduğuna dair çeşitli rivayetler var. Bazı rivayetlere göre ikinci Adem sayılan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın neslinden geliyor. Bir başka rivayete göre Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kendisidir bu adam. Bir takım rivayetler var. Bazı rivayetlerde Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın neslinden gelen bir adamdır. Bu adam burada büyük bir medeniyet, büyük bir devlet meydana getirmiş. Fakat millet daha sonra bozulmaya başlamış. Nimetler içerisinde azdıkça azmışlardı. Allah Azze ve Celle onları bize misal olarak veriyor. Herkes Davud gibi, Süleyman gibi nimetlere şükretmeyecek. Kimi de var ki Sebeliler gibi nimet verildikçe azgınlaşacak. Azgınlaştıktan sonra da sonları acaba ne olacak? Allah Azze ve Celle'nin böyle nimetten şımarmış olanlara karşı kanunu nedir? Hangi sünnetiyle muamele eder? Bunlar için hangi sünnetullah geçerlidir? Nimete şükredenler için Davud ve Süleyman peygamberlere verildiği gibi nimetin devamı gerçekleşirken Ve onlar güzel bir şekilde, güzel bir ölümle ölürlerken ve onlara cennet vaat edilirken ve onlara bu dünyada da hatta cennet gibi bir devlet ve bir medeniyet vaat edilirken, onlar bu şekilde yaşarlarken, acaba Sebeliler gibi nimeti kendinden bilen, şımaran, Rabbine şükredeceğine azgınlık gösterenlere acaba Allah nasıl muamele etmiştir? Allah Azze ve Celle kitabıyla bize kendi kanunlarını açıklar. Davud'a Süleyman'ı hangi kanun ile muamele ediyor? Sebelilere hangi kanunla muamele ediliyor? Nuh'un kavmine hangi kanun geçerli oluyor? Hud'un kavmine hangi kanun geçerli oluyor? Allah Azze ve Celle bu peygamber kıssalarıyla yahut da kavim kıssalarıyla bize kendi kanunlarını açıklar. Nasıl ki bir maddeyi bıraktığınız zaman yere düşerse, yer çekimi kanunundan dolayı böyle ise, aynı şekilde toplumların da bağlı olduğu kanunlar var. İşte Allah Azze ve Celle toplumları hangi kanunlara göre yükseltir yahut da alçaltır, işte onu bize açıklıyor. Sebelileri de bize misal veriyor. Sebelilerin memleketlerinde düşünen insanlar için bir delil vardı. Çok çok zenginleşmişlerdi. Onların kıssalarında, onların o memleketlerinde düşünenler için bir delil var. Ve sonra o memleketlerinin ne hale geldiğini görenler için de bir delil var. Nedir o delil? Cenneten, iki tane cennet, iki tane bahçem. An yemin ve şimal, sağdan ve soldan iki tane bahçe. Yani sağlı sollu bahçeler içerisinde yaşıyorlardı. Kendi memleketlerinde, yurtlarında bu şekilde sağlı sollu bahçeler içinde yaşıyorlardı. Demek ki onların bulunduğu topraklar çok verimli topraklardı ve çok güzel meyvelerle Allah Azze ve Celle onları nimetlendiriyordu. Bazı rivayetlerde ta Yemen'den Şam'a kadar iki ay bir süvari, bir atlı iki ay giderdi, hem de hızlı bir şekilde giderdi de yine de onların memleketleri bitmezdi. Onların şehirleri bitmezdi. O kadar nimetler içerisinde, o kadar büyük bir alana yayılmışlardı ki, nüfusları da o kadar çoğalmıştı ki, iki ay bir süvari gider fakat yine de bitiremezdi. Bunlara bu şekilde sağlı ve sollu, her taraf bahçe, büyük bir devlet, büyük bir toprak ve büyük bir nimet verilmiş olduğu halde ve onlara adeta hal lisanıyla kulu min rızk rabbikum deniliyordu. Yiyin Rabbinizin nimetinden, yiyin. O nimetler adeta öyle söylüyorlardı. Onlara belki de bir peygamber gönderilmiş ve onlara o şekilde söylenilmişti. Yiyin Rabbinizin nimetinden ama azgınlık yapmayın. Bu Sebelilerin neslinden geliyordu Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın, daha sonra karısı olan Belkıs. Bunlar Hazreti Süleyman devrinde Süleyman Aleyhisselam'a itaat etmişler ve Süleyman Aleyhisselam'a teslim olup daha sonra onunla birlikte Müslümanca yaşamışlar ve büyük nimetlere sahip olmuşlardı. Daha evvel de ifade etmiştim. Hudhud kuşu, Süleyman Aleyhisselam'la konuşabilen Hudhud kuşu. Daha doğrusu onunla konuşabilen Süleyman Aleyhisselam. O Hudhud kuşu gelmiş ve çok uzaklara gittiğini ve Süleyman'a gerçek bir haber getirdiğini ve ilerlerde çok uzaklarda bir millet gördüğünü ve bu milletin başında bir kraliçe olduğunu ve bu kraliçenin de etrafındakilerin de güneşe taptıklarını, Allah'ı bırakıp da güneşe taptıklarını ifade etmişti. Bunların doğru yoldan saptıklarını ifade etmişti. Hazreti Süleyman Aleyhisselam da onlara haber göndermiş. Ve sonra Belkıs ve etrafındaki önemli insanlar Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gelmişler ve onunla beraber iman etmişlerdi. Fakat daha sonraları tekrar sapmalar baş göstermişti. Allah Azze ve Celle onun üzerine Sebelilere nasıl muamele etti acaba? Bunlara sağlı ve sollu bahçeler, her türlü meyvelerin olduğu bahçeler verilmişti. Ve yiyin Rabbinizin verdiği nimetlerden denilmişti. Ama Süleyman Aleyhisselam tarafından bunlara böyle söylenmişti. Ama daha sonra gönderilen bir başka peygamber tarafından
Yahut da o meyveler, o bahçeleri hal lisanıyla bizden yiyin. Rabbinizin nimetinden yiyin diyorlardı adeta. Rabbinizin nimetinden, sizin marifetiniz değil yani. Rabbinizin nimetinden yiyin deniliyordu onlara. Fakat onlar bu şekilde o nimetleri kullanıp şükredeceklerdi. Veşkuru leh, ve yiyin ondan sonra da şükredin deniliyordu onlara. Fakat onlar bu şükrü yerine getirmediler. Yediler, içtiler ama ondan sonra şükrünü yerine getirmediler. Hem dil ile şükretmek, hem de fiilen şükretmek, hem kavlen hem fiilen şükretmek icap eder. Bir nimeti Allah Azze ve Celle bize verdiğinde hem elhamdülillah demek, çok şükür demek, bir şükür olduğu gibi o nimeti hangi yolda kullanmak gerekiyorsa o şekilde kullanmak da bir şükür. Vücudumuzu kullanmamız gerektiği şekilde kullanmamız bir şükür. Zamanımızı kullanmamız gerektiği gibi kullanmamız bir şükür etmektir. Dolayısıyla sadece sözle şükür değil, fiilen de şükretmek icap eder. Diliyle şükredenler, sonra haliyle şükretmeyenler, fiilen şükretmeyenler gerçek şükürde bulunmuş olamazlar. Bu şekilde bakılacak olursa namaz da bir şükür, oruç da bir şükür. Allah yolunda vücudu kullanmak, Allah yolunda ayakların tozlanması da bir şükür. Bütün nimetlere karşı nasıl o nimeti nerede kullanmak gerekiyorsa onu o şekilde kullanmak bir şükür. Allah yolunda mücadele etmek bir şükür. Demek ki bir yönüyle ibadet iken, bir yönüyle namaz namaz iken, oruç oruç iken, diğer taraftan da onu yapan insan aynı zamanda Rabbine şükretmiş olmaktadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde onlara bu nimetlerin verildiğini ve onlara böyle söylenildiğini ifade eder. Onlara yiyin Rabbinizin nimetlerinden, fakat ondan sonra şükredin ve bu nimetleri kendinizden bilmeyin. Biz çalıştık, biz kazandık demeyin. Sizden çok daha fazla çalışanlar var, ekmek bulamıyor. Sizden çok daha fazla kabiliyetli olanlar var, işler rast gitmediği zaman rast gitmiyor. Allah Azze ve Celle vermek istemediği zaman sen ne yaparsan yap elde edemezsin. Bir nimet elde etmiş olan insan sadece kendi cüz'i iradesini kullanmış olmaktadır. Cüz'i iradesini görüyor da, cüz'i iradesiyle göstermiş olduğu gayreti görüyor da o külli iradeyi görmüyor. Bütün kainatı idare eden o kudreti görmüyor da, mesela bir çiftçi bir bahçe meydana getiriyor, bir pamuk yahut bir buğday meydana getiriyor, çalıştım diyor, yaptım diyor, ben kazandım diyor. Kendisini yaptığı şey sadece ve sadece Allah'ın yaratmış olduğu tohumu alıp, Allah'ın verdiği el ve ayakla çalışıp, onu toprağa, Allah'ın yaratmış olduğu toprağa gömüp, ondan sonra Allah'ın verdiği su ile sulanması. Söyler misiniz kendisi bunun neyini yapıyor? Tohumu yaratan Allah, seni yaratan Allah, senin elini yaratan, ayağını yaratan, aklını yaratan Allah, al bu tohumu götür toprağa, benim yarattığım toprağa dök diyen de Allah, sonra onu yağmurla sulayan da Allah. Söyler misiniz insan bunun neyini yapıyor? Kendisinin az bir gayretini cüz'i iradesiyle göstermiş olduğu az bir gayreti görüyor da o koskoca külli iradeyi görmüyor. Güneşi görmüyor, toprağı görmüyor, kendisini bile görmüyor. Kendisinin kim tarafından yaratıldığını dahi düşünemiyor. Bütün kainatın idare edildiğini göremiyor. Mevsimlerin ard arda geldiğini göremiyor. Her şeyin onun tarafından idare edildiğini göremiyor da yalnız kendi yaptığını görüyor. Kör adam, nankör adam. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden yiyin Rabbinizin rızkından. Demek ki Allah cömerttir, yiyin buyuruyor. İsraf etmeyin, yiyin için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Yiyin ama ondan sonra şükredin, kendinizden bilmeyin. Cüz'i iradenizle az bir katkınız olsa bile o nimetlerin meydana gelmesinde, O büyük iradeyi görün. Kendi cüz'i iradesini görüp büyük iradeyi görmeyen nankörler. Veşkuru leh. Yiyin için ama ondan sonra da Allah'a şükredin. Onlara böyle söylenildi. Beldetun tayyibe. Tayyip bir belde. Tayyibe olan bir belde. Mükemmel, tertemiz olan. Öyle bir şehir, öyle bir devlet, öyle bir medeniyet. Beldetun tayyibe. Allah Azze ve Celle bu şekilde onlara vermiş olduğu o toprakları böyle isimlendiriyor. Bazı alimler Beldetun Tayyibe ifadesindeki harfleri ebced hesabıyla hesap edip bunun İstanbul'un fethine denk geldiğini ifade etmişlerdir. Ebced hesabının ilmi bir delile dayandığını söyleyemeyiz. Evet, Molla Cami tarafından da böyle bir hesap yapılmış ve sonra İstanbul'un fethine o Beldetun Tayyibe kelimelerindeki harflerin ebced hesabıyla hesaplanması sonunda İstanbul'un fethini ifade eden o tarihe denk geldiğini söylemiştir. Fakat ebced hesabının, cifir hesabının ilmi bir dayanağı yoktur. Evet, Beldetun Tayyibe İstanbul'da olabilir, fakat burada ondan bahsedilmiyor. Allah Azze ve Celle Sebe kavminden bahsediyor. Sebelilerin yurdundan, başkenti Ma'rib olan Sebelilerin yurdundan bahsediyor ve bunun İstanbul'la bir alakası yoktur. Böyle bir hesap yapmanın da bir delili yoktur. Buna benzer hesaplar yapmak suretiyle kıyametin ne zaman kopacağından bile haber vermeye kalkışanlar görüyoruz. Ayetlerdeki, kıyametle ilgili ayetlerdeki kelimelerde bulunan harflerin rakamsal karşılıklarını toplamak suretiyle ebced hesabı yapmak suretiyle, yani bunun filan tarihe denk geleceğini söyleyip kıyametin filan zamanda kopacağını söyleyecek kadar ileri gidenler, Kur'an bu konuda size bilgi verilmemiştir dediği halde Hazreti Peygamber'e Cebrail aleyhisselam insan kılığında gelip de bana kıyametin saatinden haber ver dediği zaman Allah Resulü bu konuda soru sorulan sorandan daha alim değildir dediği halde, yani ben de bilmiyorum, ben de senden daha alim değilim bu meselede dediği halde yine de ebced hesabı gibi hesaplar yapmak suretiyle kıyametin saatinden bile haber verenler hiçbir delile dayanmamaktadırlar. Evet, Beldetun Tayyibe, Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğu o Yemen'den Şam'a kadar olan o beldenin Beldetun Tayyibe olduğunu ifade eder. Ve Rabbun Gafur diye ilave eder. Evet, size verilen belde Tayyibedir. Ve sizin Rabbiniz de gafur olan bir Rab'dir. Sizin günahlarınızı bağışlayan bir Rab'dir. Daha evvelin hatırlayın ne kadar günahlar içindeydiniz. Eğer Rabbiniz gafur olmasaydı, bağışlayıcı olmasaydı size bu nimetleri verir miydi? Size bir bu Beldetun Tayyibe'yi verir miydi? Madem ki Beldetun Tayyibe size verildi, o halde şükredin. Rabbinizden bilin. Dünyaya dalmayın. Bu nimetler sizin için aynı zamanda bir imtihandır. Hem nimettir hem de imtihan. Bir kısmı o nimetle cenneti kazanırken bir kısmı nimetle kendini kaybeder ve cehennemi kazanır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle işte her iki manayı da ifade ediyor. Size bir Beldetun Tayyibe verilmiş. Bu Beldetun Tayyibe de bu nimetler sizi azdırmasın. Allah'ın size unutturmasın. Bu dünyaya boşu boşuna geldiğiniz gibi bir anlayışa kaptırmasın. Hesap olmayacağını düşünmeyin. Sonunda hesabını vereceksiniz, bunu unutmayın. Bu Beldetun Tayyibeler, bu nimetler, bu bahçeler, bu tarım arazileri, bu fabrikalar, bu güzellikler, bu nehirler, bu barajlar sakın sizi aldatmasın. Beldetun Tayyibe'yi vereni unutmayın. Fakat onlar bunu unuttular. Fe'aradu. Onlar bundan yüz çevirdiler. Bu nimetlere karşı şükredeceklerine iraz ettiler. Yüz çevirdiler, ilgisiz davrandılar. O nimeti verene karşı ilgisiz davrandılar. Sadece nimetleri gördüler, o nimetleri vereni görmediler, görmek istemediler. Fe'aradu, iraz ettiler. yüz çevirdiler. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ Ve biz de onların üzerine seylu arimi gönderdik. Arim selini gönderdik onların üzerine. Arim, Yemen, arim Güney Arapçasından set manasında, baraj manasında kullanılmaktaydı. Dolayısıyla arim seli denildiği zaman set seli ya da barajın seli, yani barajın yıkılması suretiyle meydana gelmiş olan o büyük felaket. Düşünün mesela şimdi Adana'nın barajının yıkıldığını, kapaklarının mesela patladığını yahut da o seddin yıkıldığını bir düşünün. Altından oyulduğunu ve sonra o bütün suyun tamamının şehri tamamen kapladığını bir düşünün. Bir tane insanın hayatta kalmayacağını, bütün evlerin yıkılacağını, bir tane tarım mahsulünün kalmayacağını, bir ağacın kalmayacağını bir düşünün. İşte o şekilde Allah Azze ve Celle onları öyle cezalandırdı. Onların üzerine seylü arim gönderildi. Set veya barajın selim, barajın yıkılmasıyla meydana gelen o büyük felaket, nasıl Hazreti Nuh'un kavmi tufan ile yerle bir edildi, nasıl ki bazı peygamberlerin kavmi deprem ile yerle bir edildi, nasıl ki bazılarına taş yağdırıldı, nasıl ki bazılarına gölgelik azabı ile azap edildi, işte bunlara da bu şekilde sel azabı ile azap edildiğini Kur'an ifade ediyor. Ve buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, hiçbir azap boşuna değil. Anlatılmak istenilen şey bu. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَدْ اَيْدِيكُمْ Başınıza gelen her musibet ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir ey insanoğlu. Başınıza gelen musibetlerden dolayı kendinizi suçlayın. Çünkü Allah öyle buyuruyor. فَبِمَا كَسَبَدْ اَيْدِيكُمْ Ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyle. Kur'an bunu defalarca ifade ettiği halde geçmiş kavimlerin bu şekilde azaba uğradıklarını, kendi küfürlerinden, kendi günahkarlıklarından dolayı bu azapların geldiğini ifade ettiği halde yine de bunları tabiat hadisesi diye yorumlayanlar, Allah'tan korkmayanlar, Allah Azze ve Celle'nin kitabında bunu defalarca görmelerine rağmen bir takım düzenlerin uşaklığını yapan hocalar bu hadiseleri Allah'ın azabı olarak göstermek istemeyip bunları adeta bir tabiat hadisesi olarak görenler, göstermek isteyenler, yazıklar olsun, ne demek istiyorlar acaba bu hadiseleri, bu musibetleri tabiat hadisesi diye yorumlayanlar, acaba bu tabiatın Allah'ın kontrolünde olmadığını mı söylemek istiyorlar? Acaba bu tabiat kendi kendine mi harekete geçiyor? Acaba bir ağaçtan bir yaprak Allah'ın emri olmadan düşmediği halde acaba şu koca sel felaketleri, acaba şu kocaman deprem felaketleri kendi kendine mi zuhur ediyor? Acaba bunların inandığı tabiat kendi kendine mi harekete geçiyor yoksa? Bu nasıl bir konuşmadır? Allah Azze ve Celle buna benzer azaba uğramış olan kavimleri anlattıktan sonra Kur'an'da bazı yerlerde fa'tabiru ya ulul ebsar buyurur. Ey basiret sahipleri, ey kalp gözü kör olmamış olanlar, ey kalp gözü açık olanlar ibret alın buyurur. Fa'tabiru, fa'tabiru ibret alın. Ey basiret sahipleri, gözünüzü açın da Allah bunları neden yaptı deyip düşünün. Aynı sonuçları siz de görebilirsiniz. Aynı günahı işlediğiniz takdirde. Determinizm gibi yani. Aynı olaylar, aynı sonuçları doğuracak. Aynı şartlar altında, aynı olaylar, aynı sonuçları doğurur. Yani Allah Azze ve Celle siz de böyle yaparsanız size de azap ederim der. Bunu Kur'an defalarca ifade ettiği halde buna benzer azapların tabiat hadisesi gibi görülemeyeceğini, tabiatın da sonuçta Allah'ın kontrolünde olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin azap ederken bir takım sebeplere göre azap ettiğini anlatıyor. Evet, yağmur yağdıran Allah'tır ama Allah bu yağmur yağdırırken bir takım kanunlara göre yağdırır. Bir takım olaylar yaratır. Suyu buharlaştırır. Göğe yükseltir. Bir takım olaylar gerçekleştirir. Ondan sonra Allah Azze ve Celle yağmuru yağdırır. O olayların olması bu hadiseler yapan Allah olmadığını mı gösteriyor? O olaylar yapan kim? Yağmur şu şöyle yağıyor diyenler. İşte su buhar oluyor, şöyle oluyor, sonra şöyle oluyor, sonra yağmur olarak dönüyor diyenler. Peki o olayları kim yapıyor, kim yaratıyor onu düşünmeyenler. Elbette ki Allah yaparken bir takım kanunlara göre yapacak. Elbette ki sebeplere göre yapacak. Allah Azze ve Celle her yaptığı şeyi bir takım perdelerin arkasından yapmak istiyor. Alenen herkesin gözü önünde yapmak istemiyor. Bir takım sebepler yaratıyor. O sebeplerin arkasındaki eli görmemizi istiyor bizden. Ama insanlar ise o sebeplerin arkasındakini görmek istemiyor. Bir musibet geldiği zaman tabiat hadisesi diye yorumlamayı tercih edenler, hayatlarını değiştirmeyi göze alamadıkları için bu yorumları yapıyorlar. O hadiseler Allah'ın bir azabı olarak görecek olsalar, bu bizim günahımızdan oluyor diye görecek olsalar da hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklardı. Devletlerini değiştirmek zorunda kalacaklardı. Milletlerini değiştirmek zorunda kalacaklardı. Fıskı fücurla mücadele etmek, cihad etmek zorunda kalacaklardı. Bunu göze alamayanlar o hadiseleri tabiat hadisesi diye yorumlayarak işin içinden çıkmak ve bu şekilde o mücadeleden de kurtulmak istemektedirler. Halbuki Allah Azze ve Celle her azabın kendinin kontrolünde olduğunu ifade ediyor. Ersenle buyuruyor. Biz bu azabı gönderdik buyuruyor. Kendi kendine oldu demiyor. Allah'ın dünyasında hiçbir şey Allah'ın kontrolünün dışında olabilir mi? Bir ağacın yaprağı Allah'tan izin olmadan düşmüyor buyuruyor Kur'an. Dolayısıyla nasıl oluyor da bu önemli hadiseleri bir Allah'ın bir fiili olarak, bir azabı olarak görmek istemeyenler, insanların değişmesinden korkanlar, Allah'tan korkmalarından korkanlar, toplumun İslamlaşmasından korkanlar, bu şekilde yorumlar yapar ve yapacak hocaları konuştururlar. فَاَرْسَنَّ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ Onların üzerine seyli arimi gönderdik. Yani onlar büyük bir set yapmışlardı. Büyük bir baraj meydana getirmişlerdi. Ve o barajda suyu tutuyorlardı. Bazı rivayetlerde Belkıs bunu yaptırmıştı. Bazı rivayetlerde ondan evvel ve ondan sonra bir takım liderler. Bunların hepsinin de yaptırmış olma ihtimali var. Önce Belkıs yaptırmış mesela, ondan sonra bir diğeri, sonra bir diğeri, sonra bir diğeri tamir etmiş. Veya seddi daha da büyütmüş. Ve bu şekilde hepsi de orada bir emek vermiş olabilirler. Bu rivayetlerin hepsinin arasını bulmak bu şekilde mümkün olur. Çünkü bazı rivayetlerde Belkıs'ın yaptırdığı söylenirken, bazılarında başka liderlerin yaptırdığı söyleniyor. Her ne ise hepsinin de emeği olabilir. Zaman içerisinde hepsi de bir katkıda bulunmuş olabilirler. Ve bu şekilde o sette, o barajda suyu tutuyorlar ve bu şekilde ağaçlarını suluyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara bunu öğretmişti. Onlara bunun kudretini vermişti. Ve onlar bu şekilde rahat içerisinde yaşıyorlardı. Yemen'den ta Şam'a kadar her taraf bahçelerle dolmuştu. Allah Azze ve Celle bize aslında geçmiş hakkında da bu şekilde bilgi veriyor. Geçmişte böyle medeniyetlerin olduğunu ifade ediyor. Geçmişte o toprakların, şu anda çöl olan o toprakların geçmişte böyle bahçelikler olduğunu ifade etmiş oluyor. Yapılan kazılarda da buna benzer bilgilere rastlanılıyor. O bölgelerde geçmişte medeniyetlerin kurulduğunu yapılan arkeolojik kazılarda da uzmanlar tespit ediyor. Allah Azze ve Celle'nin dediğini uzmanlar da doğruluyor, tarih de doğruluyor. O bölgede gerçekten de bu şekilde bahçelikler meydana gelmişti. Ve sonra Allah Azze ve Celle onların o günahlarından dolayı orayı helak etmek istemişti. Bazı rivayetlerde Amr İbni Amir adında birisi onlara haber ediyordu. Bu adam bir kahindi ve gayıptan haberler veriyor. Bakıyor ve bir takım şeyler cinler tarafından kendisine haberler getiriliyor. Ve o da ona dayanarak yakında bir azabın geleceğini insanlara söylemişti. Ve bu şekilde azabın geleceğini onlara haber etmeden evvel de kendisinin bütün malını mülkünü satmış ve oradan uzaklaşmış gitmişti. Ve onlara da daha sonra söylemişti. Yakında büyük bir azap gelecek, hepiniz buralardan kaçın gidin demişti. Ve onlar bir şekilde gittiler. Her biri bir tarafa, kimisi Medine taraflarına geldi. Gassanlılar bir tarafa, diğerleri diğer tarafa, kimi Umman tarafına doğru, kimi Şam tarafına doğru, kimisi Medine tarafına doğru, kimi Mekke'ye yakın yerlere doğru, her biri bir tarafa doğru dağılmışlardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde onların seddini parçalamış, bazı rivayetlerde ise bu olayın fareler tarafından gerçekleştirildiği ifade edilir. Allah Azze ve Celle Seylül Arim ifadesinden, Arim kelimesinin fareler manasında olduğunu söyleyenler de olmuştur. Erkek fareler, cardınlar, bunlar seddin altını oymuşlar. O seddin altında bir takım oyuklar meydana getirmişler ve seddi zayıflatmışlar. Ve bu şekilde artık su çoğaldığı zaman sedd o suyu tutamaz olmuş. Ve sedd parçalanmış ve onların bütün her şeyini alıp götürmüştü. Her ne ise, ister o şekilde ister başka bir şekilde, sonuçta olayı gerçekleştiren Allah'tır ve Allah Azze ve Celle bunun kendisi tarafından bir ceza olarak gerçekleştirildiğini ifade ediyor bize. فَاَرْسَنَّ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ Onların üzerine o barajın suyunu akıttık. Onların üzerine bu büyük su kitlesini gönderdik. Ve sonra فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ Ve sonra onların o iki bahçesinin yerine iki bahçe onlara verdik. Onların iki bahçesini başka iki bahçeyle değiştirdik. Halbuki Allah Azze ve Celle önce onlara o güzelim bahçeleri vermişti. Sağlı sollu bahçeler. Burada iki bahçe denilirken sadece iki bahçe denilmek istenilmiyor. Sağlı sollu bütün her taraf bahçeydi denilmek isteniliyor. O bahçelerinin yerine başka iki bahçe verdik denirken de aslında alay ediliyor onlarla. Onların o güzelim bahçelerinin yerine o iki bahçe, sağlı sollu bahçelerin yerine iki bahçe, yani bahçeye benzemeyen bahçe verdik. Yani tarumar olmuş olan dağlıklardan, kötü ağaçlardan başka bir şey kalmadı. Ve beddelnâhum cenneteyhim cenneteyn. Onların sağlı sollu bahçelerinin yerine iki bahçe verdik. Zevâtey ukulin hamd. Öyle iki bahçe ki acı ve kekri olan bir takım ağaçları barındıran, öyle yemişi acı olan, buruk olan, yiyen adamın yüzünü ekşiten o şekilde ağaçlar kaldı sadece. Öyle iki bahçe ki zevâtey ukulin hamdin ve eslin ve şey'in min sidrin kalil. Aynı zamanda esil ağacı, bir de sidir ağacı, sidir ağacından da az bir şey kaldı orada. Sidir ağacı da meyvesi genellikle güzel olmayan, az bir meyvesi olan Arabistan kirazı denilen, sadece o kaldı, tadı güzel olmayan, meyvesi olmayan ağaçlar yahut da çalılıklardan başka bir şey kalmadı. Allah Azze ve Celle onların o güzelim bahçelerinin nimete şükretmemeleri durumunda onlara bu cezayı verdi. Nimete şükretmek lazım. Şükredilmediği zaman nimet geri alınıyor. Bu da Allah'ın sünnetlerindendir. Nimete şükredeceksiniz ki Allah arttıracak. Kur'an buyuruyor ki şekertum la ezidennekum. Eğer şükrederseniz arttırırım. Bunun manası mefhumu muhalifine göre şükretmeyecek olursanız da azaltırım, cezalandırırım. Sizin şükrünüze Allah'ın ihtiyacı yoktur ama Allah Azze ve Celle şükretmeyip nimete nankörlük edenlere karşı cezasını verecektir ve vermiştir. Bu şükür sadece nimetlere karşı değil. Sadece sağlı sollu bahçelere karşı değil. Mesela memleketimiz Allah Azze ve Celle düşmandan kurtardığı zaman her taraftan saldırıya uğramıştık, hatırlayın. Bir taraftan Fransız, bir taraftan İngiliz, bir taraftan Yunan, bir taraftan bilmem ne, her biri bir taraftan saldırıya geçmişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle bu milleti onların elinden, şerrinden, zulmünden kurtarmadı mı? Buna karşılık nimete şükür etmek lazım değil miydi? Nimete şükür etmediler. Kendi düşmanlarına benzemek istediler. Allah Azze ve Celle onları düşmanlarından kurtardı. Onlar düşmanlarının izinden gitmeyi tercih ettiler. Yazıklar olsun. Size onlar saldırdılar. Size batı saldırdı. Düşmanınız size zulmetti. Nasıl oluyordu onların izinden gidiyorsunuz? Nasıl oluyordu onların kanunlarını, onların örf adetlerini, onların kılık kıyafetini, onların her şeylerini alıyorsunuz? Nasıl oluyor? Böyle bir şeye nasıl vicdanınız götürüyor? Onlar size saldırıyor, Allah sizi kurtarıyor. Sonra yönünüzü onlara dönüyorsunuz, sırtınızı da Allah'a dönüyorsunuz. Bu nasıl bir insanlıktır? Bu nasıl bir nankörlüktür? Düşmanınıza nasıl olur da benzemek istersiniz? Size onlar dün saldırmamış mıydı? Bugün de sizi parçalamak istemiyorlar mı? Bugün de sizi her türlü bozmaya çalışmıyorlar mı? Hem ahlakınızı, hem ekonominizi, hem huzurunuzu, her şeyinizi, gençliğinizi bozmaya çalışmıyorlar mı? Siz hala nasıl olur da onlara benzemeye çalışırsınız? Allah Azze ve Celle kendisinin kanununu açıklıyor. Şükrederseniz arttırırım buyuruyor. Demek ki ceza şükürsüzlüğün bir sonucudur. Demek ki şükretmeyenlere Allah böyle muamele etmektedir. Bu Allah'ın bir kanunudur. Ve kanun değişmez. Dün de aynı kanun geçerli, bugün de aynı kanun geçerli. Yarın da aynı kanun geçerli olacaktır. Dün de bir cismi bıraksaydınız yere düşerdi. Bugün de bıraksanız yere düşer. Yarın da bıraksanız yere düşer. Çünkü kanundur, kanunda değişiklik olmaz. Allah Azze ve Celle bize bu kanunlarını niye açıklıyor? Bu kanunlara göre muamele edeceğim, haberiniz olsun diyor. Allah kalleşlik yapmıyor. Haber vermeden ceza vermiyor. Kalleşlik yapmıyor, haber veriyor, öğretiyor, kendi kanunlarını öğretiyor. Ondan sonra cezayı veriyor. Söyler misiniz? Akıl vermiş, kitap göndermiş, haber etmiş, kendi kanunlarını öğretmiş. Ondan sonra bütün bunlara rağmen yine de günahlar içinde yaşayan ve geçmiş milletlerin azaba uğrayanların yaptıklarını yapanlara azap etse bu adaletsizlik sayılabilir mi? Allah Azze ve Celle şükretmeyenlere nasıl muamele ettiğini bize açıklıyor. Zalike cezeynâhum bimâ keferû. Neden bu şekilde onları cezalandırdığını söylüyor. Bimâ keferû, sebep bu. Nankörlüklerinden dolayı. Bunlar kafir olmayabilirler. Bimâ keferû ifadesindeki keferû fiilindeki kasıt, buradaki küfürden maksat onların kafir olması değil, bunların nankör olması manasında olabilir. Evet, belki bazıları da kafir olmuştur. Fakat ekseriyeti kafir olmaktan daha da belki küçük bir hata işlemiş, bu nimetlere karşı küfranı nimette bulunmuş, şükredeceğine, bu nimetler Rabbinden bileceğine, onun yolunda kullanacağına, kendi istediği gibi kullanmış, fıskı fücur içinde yaşamış, bu nankörlükten dolayı Allah Azze ve Celle onları azap ettiğini ifade ediyor. Bimâ keferû ifadesiyle, bunlara bu cezanın verilmesi kendilerinin nankörlüğünden kaynaklandı yani. Allah'ın zulmü değil yani. Allah Azze ve Celle kullarıma zulmedici değilim buyuruyor. Bu azabın sebebini açıklıyor. Bazı insanlar acaba şöyle düşünebilirler mi? Allah onlara cevap veriyor. Allah merhamet sahibi değil mi? Allah gafur rahim değil mi? Allah kerim değil mi? Şöyle şöyle değil mi? O halde nasıl oluyor da azap ediyor? Evet, Allah Azze ve Celle'nin gafur olduğu biliniyor. Evet, Allah gafurdur, kerimdir. Evet, şöyledir, şöyledir ama aynı zamanda el-muntakimdir. Aynı zamanda intikam da alır. Allah Azze ve Celle adaleti de sağlar, el-adıldır. Adaleti insanlara nasıl sağlayacak? Herkesin yaptığı yanına kalacak olursa o zaman adalet nasıl gerçekleşecek? Elbette ki bu dünyadaki bu küçük azaplar o büyük azabın habercisidir. Allah Azze ve Celle ahiretin olduğunu böyle ispat eder. Bu dünyadaki küçük azaplar cenneti cehennemi anlatır. Küçük mükafatlar o büyük mükafatı yani cenneti. Küçük azaplar büyük azabı yani cehennemi hatırlatır bize. Her şeyin görüldüğünü, her şeyin yazıldığını anlatır bize. Yani bir azap başımıza geldiği zaman, bir günah işleyip de bir azaba uğradığımızda anlarız ki Allah görüyor. Anlarız ki her şey yazılıyor. Anlarız ki birisi bizi gözlüyor. Anlarız ki demek Allah her şeyden haberdardır. Anlıyoruz, vicdanımız bize haber ediyor. Bu yaptığımız şu günahımdan kaynaklandı. Şu başıma gelen musibet şu günahımdan kaynaklandı dediğiniz hiç olmadı mı? Şu hatayı yaptım da o yüzden böyle oldu dediğiniz olmadı mı? Vicdanınız size bunu söylemedi mi? İşte nasıl ki vicdan sesimiz bize bunu haber ediyor. Bu küçük cezaların Allah Azze ve Celle'den bize bazı günahlarımıza karşılık verildiğini vicdanımızda anlıyoruz, hissediyoruz. İşte bunlar da aslında Allah Azze ve Celle'nin o büyük hesabını ispat eder. Bu dünyada bazen güzel bir şey yaptığımız zaman güzel bir takım sonuçlarını görüyoruz. Bu güzellikler bize Allah'ın bir mükafatı olduğunu anlıyoruz. Demek ki Allah Azze ve Celle bu şekilde de bizim iç alemimizde de aslında ahireti ispat etmektedir. Bu küçük azaplar o büyük azabı anlayalım diye ve aynı zamanda evet Allah gafurdur ama evet Allah Azze ve Celle rahimdir, evet Rahmandır, evet böyle sıfatları vardır ama aynı zamanda intikam sıfatı da var. Ve aynı zamanda Allah'ın el-adl sıfatı da var. Ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin bu milletleri azap etmesi gelecek nesilleri kurtarmak içindir. Bir yönüyle azap iken diğer yönden de rahmettir. Evet, onun lütfu da hoş, kahrı da hoştur. Yunus'un lisanıyla lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Dolayısıyla onun azabında bile bir güzellik var. Madem ki o azap ediyor, o halde bir taraftan güzeldir. Gelecek nesilleri kurtarmak içindir. Aksi halde gelecek nesiller nasıl olur da tertemiz bir şekilde yeni bir medeniyeti meydana getirebilirler? Bunların kökü kuruyacak ki onların yerine Allah bir peygamber gönderecek, yeni bir nesil meydana getirecek. Onun olabilmesi, o hastalığın, geçmiştekilerin hastalığının yeni nesillere bulaşmaması için onların yok edilmesi Allah'ın rahmetidir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُونَ Biz bu şekilde onları bundan körlüklerinden dolayı cezalandırdık. وَهَلْ نُجَازِ اِلَّا الْكَفُورِ Biz kafur olandan başkasını cezalandırır mıyız? Biz nankörlerden başkasını cezalandırır mıyız? Biz haddi aşmış olanlardan başkasını cezalandırır mıyız? Kasas suresinde de başka yerlerde de Allah Azze ve Celle benzeri ayetler indirmiştir. nice memleketleri nimetten şımarmış olan memleketleri helak ettiğini Kasas suresinde de ifade eder. Demek ki bu bir kez olmuş, bir daha olmayacak olan bir olay değil. Biz ümmeti Muhammediz diye bize böyle bir ceza verilmez zannedilmesin. Hazreti Peygamber'in ümmeti olmak bir şereftir ama yine de aynı kanunlar geçerlidir. Ona ümmet olmaya layık olmayanlar, onun kurduğu medeniyeti bozanlar, onun izinden gideceklerine, batının izinden gidenler, elbette ki peygamberin ümmetinden olduklarını iddia etseler bile, yine de benzeri azaplara düçar oldular ve daha da olacaklar. Allah Azze ve Celle kendisinin adaletli olduğunu ifade ediyor. Biz kafur olandan, nankör olandan başkasını cezalandırıyor muyuz? Haksızlık yapıyor muyuz buyuruyor. Yani bu gibi azaplarda dikkat edecek olursanız adaleti görürsünüz. Hem de rahmeti de görürsünüz. Azabın içinde bir nevi rahmet olduğunu görürsünüz. Demin ifade ettiğim gibi gelecek nesillerin daha temiz bir şekilde yetişebilmesi için bunun rahmet olduğunu görürsünüz. Bir kısım insanların tövbe edebilmesi için böyle bir azabın olması gerektiğini Allah Azze ve Celle ifade eder. Yani bu azap bir kısım insanların aklının başına gelmesini sağlar. Nasıl ki bahçe sahipleri kıssasında da öyle ifade olunmuştu. Bahçe sahipleri kıssasında da Allah Azze ve Celle onların bahçelerini yerle bir etmişti. Simsiyah kesilmişti. Birkaç kardeş, zekatlarını vermek istemeyen birkaç kardeş, Allah Azze ve Celle onlara büyük bir bahçe vermişti. Fakat onlar bahçelerini devşirmeye gidecekler, meyveleri toplamaya gidecekleri zaman hiç kimse karşımıza çıkmasın, hiçbir fakir karşımıza çıkmasın diye konuşmuş ve hiçbir şekilde zekat verme niyeti olmadan gitmişlerdi. O şekilde uyumuşlardı. Sabah erkenden gideceklerdi. Fakat Allah Azze ve Celle onların o bahçelerini yerle bir ediverdi. Bir taif, bir azap onların bahçesi etrafında dönüverdi ve bahçeyi simsiyah hale getiriverdi. Sabah gittikleri zaman bahçelerini toplamak ümidiyle gittiklerinde simsiyah bir bahçe gördüler. Biz yanlış geldik herhalde dediler. Sonra hayır hayır bu Allah'ın bir azabıdır dediler. Ve Allah'a tövbe ettiler. Allah Azze ve Celle buyurur ki kezalikel azab. İşte azap böyledir. Adamın aklını başına getirir. Dolayısıyla böyle bir azabın içerisinde bir nevi rahmet yok mudur? Onları uyandıran bir azap. Tövbe etmelerini sağlayan bir azap. Meseleyi anlamalarını sağlayan bir azap. Böyle bir azap elbette ki bir diğer taraftan rahmettir. Ve cealna beynehum ve beynel qura allati barakna fiha quran zahiran. Ve biz onlarla o çevresini ya da kendilerini mübarek kılmış olduğumuz beldeler arasında, kariyeler arasında bir takım zahir olan görünen başka şehirler var ettik. Allah Azze ve Celle onların o güzel memleketleri ile başka memleketler, mübarek memleketler buyuruyor. Filistin topraklarını kastediyor olabilir. Onların memleketlerinden ta Yemen'den itibaren Şam topraklarına kadar, Diyar-ı Şam, Filistin toprakları da Diyar-ı Şam'ın içerisindedir. Diyar-ı Şam denildiği zaman Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan bütün hepsi kastedilir. Dolayısıyla bu mübarek topraklar ta Yemen'den buralara kadar Suriye topraklarına kadar Allah Azze ve Celle zahir olan başka memleketler var ettiğini ifade ediyor. Görünen memleketler var etti. Yani birbirlerini görüyorlardı. Yani şehirlerin arası uzak değildi. Şehirlerin arası adeta birbirine yaklaşmıştı. Bir yerde sabah kahvaltısı yapan adam akşam yemeğini diğer yerde yiyebilirdi. Çok uzak mesafeler değildi yani. O kadar büyümüşlerdi ki, o kadar sayıları çoğalmıştı. ve şehirlerin ya da köylerin ya da ilçelerin arası, kasabaların arası birbirine yaklaşmıştı. Belki bakıldığı zaman görünecek kadar yanlarına bir yiyecek almadan gidebiliyorlardı. Yanlarına yiyecek almadan gidiyor ve diğer şehirde konaklıyorlardı. O kadar ki çoğalmışlardı. Allah Azze ve Celle'nin bu nimetine karşılık onlar ne yaptılar? Bu şekilde onlarla o mübarek beldeler, kariyeler arasında zahir olan, görünen güçlü memleketler yani meydana getirilmişti. Ve kaddernâ fîhesseyr. Ve biz oralarda da seyri takdir ettik. Gezebilecekleri yerler yarattık yani. Seyredebilecekleri gezinti yerleri. Her taraf bahçelerle doluydu. Onlar o şekilde bir yerde yaşıyorlardı. Ve bu şekildeyken Allah Azze ve Celle orayı yerle bir ediyordu. Çünkü küfranı nimette bulundular. O kadar büyük büyümüşlerdi ki bir yerden bir yere giderken artık yanlarına erzak alma ihtiyacı duymuyorlardı. Fakat onlar bu şekilde bir hayatı istemediler. Ve onlar Allah Azze ve Celle onlara ve kaddernâ fîhesseyr, onlara o güzelim bahçelerin içerisinde aynı zamanda gezinti yapabilecekleri, piknik alanları diyebileceğiniz yerler verildi. Böyle alanlar takdir ettik buyuruyor. Demek ki Allah Azze ve Celle de o piknik alanlarının doğru olduğunu ifade ediyor. İnsanların gezebileceği, insanların tefekkür edebileceği, insanların tabiatla iç içe olabileceği, biraz oturup da düşünebileceği, kafasını dinleyebileceği alanların olması gerektiğini ifade etmiş oluyor. Burada aslında bu şey, burada bu ifadelerle her memlekette böyle yerlerin olması gereğine işaret var. Her memleketin demek ki bu şekilde insanların gezebilecekleri alanlar meydana getirmeleri lazım. Bilhassa mesela ilkbaharda ve sonbaharda böyle yerler gezilecek olsa insanda ne kadar güzel duygular meydana gelir. İlkbaharda çiçeklerin yavaş yavaş çıktığını gördüğünüz zaman nasıl duygulanırsınız? Sonbaharda ağaçların kupkuru hale gelmeye başladığını, o yaprakların yavaş yavaş yeşilden sarıya doğru, kızıla doğru döndüğünü ve yerlerin tamamen yapraklarla dolduğunu gördüğünüz zaman adeta insanların ölümünün de bu şekilde birer birer öldüğümüzü hatırlamaz mısınız? İlkbahar size bir takım duygular yaşatır. Sonbahar size bir takım duygular yaşatır. O piknik alanlarında insan hem görmediği bitkileri görür, görmediği hayvanları görür ve bu şekilde yeniden dikkati çekilmiş olur. Hayatın içerisinde unuttuğu bir takım şeyleri hatırlar. Şehir hayatının unutturduğu bir takım şeyleri hatırlar. Tabiatı hatırlar. Tabiattaki dengeyi hatırlar. Geceyi gündüzü hatırlar. İlkbaharı sonbaharı hatırlar. Yağmuru güneşi hatırlar. Belki şöyle bir bakar gökyüzüne. Belki şöyle bir bakar güneşe. Şehir hayatındayken bakmayan, bütün bunları unutan ve bundan dolayı da Allah'ı unutmuş olan adam bu şekilde belki o gezinti yerlerinde bakar da düşünür. Sadece kebap yemeyi düşünmemeli. Sadece böyle maksatlarla gidilmemeli. Tefekkür maksadıyla gidilmeli. Düşünülmeli. Şehir hayatı içerisinde, gürültünün içerisinde, yoğun hayatın içerisinde düşünemeyen bir varlık durumuna gelmiş olan insanoğlu böyle yerlere gitmeli ve düşünmeli. Allah Azze ve Celle burada bunlara işaret buyuruyor. Biz onlara böyle yerler takdir ettik. Onların şehirlerinde böyle gezinti yerleri takdir ettik. O gündelik hayatın içinde boğulup gitmesinler. Biraz da böyle gelsinler, düşünsünler. Kafa yorsunlar, anlasınlar. Unuttuklarını hatırlasınlar istedik. Ve onlara siru fiha denildi ya da öyle dedik. Gezin buralarda. Gezin bu gezinti yerlerinde. Gezin dedik. Siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin. Gecelerde de gezin, gündüzlerde de gezin. Hem de geceleyin gezseniz bile emin olarak gezin. Gece de gezseniz, gündüz de gezseniz emin olarak, emniyet içerisinde huzurlu bir şekilde gezin. Böyle dedik. Yani denilmek isteniliyor ki, onlar o kadar büyük bir alanda emniyet içinde yaşıyorlardı. Hem yalnız gündüzleyin değil, geceleyin bile. Şu anda siz söyler misiniz o gezinti yerlerinde mesela geceleyin kendinizi emniyette hissedebilir misiniz? O gezinti yerlerinde mesela geceleyin uyuyabilir misiniz rahat bir şekilde? Geceleyin başınıza neyin geleceğinden korkmuyor musunuz? Nasıl bu hale geldi? Allah Azze ve Celle geçmişte meydana getirmiş olduğu böyle medeniyetler olduğunu ifade ediyor. Demek ki bir atlı 2 ay gider, 2 ay boyunca gidebileceği o kadar büyük bir alanda geceleyinde, gündüzleyinde konaklayabilir, huzur içerisinde, emniyet içerisinde konaklayabilir. Demek ki böyle medeniyetler olmuş. Şu anda böyle mi? Batı medeniyeti toplumu ne hale getirdi? Birisi bir yerde bir çantasını unutuverse polis alarma geçiyor. Acaba bomba mı var içerisinde? Birisi bomba bıraktı da gitti mi diyorlar. Birisi çantasını unutmuş halbuki. O kadarcık bir şeyden bile evhamlanan bir toplum. Vesvese içinde yaşayan bir toplum durumuna geldik. Çünkü gerçekten de hiçbir yerde emniyet olmadığı için emniyet kuvvetleri de mecburen bu şekilde önlemler almak zorunda kalıyor. Fakat düşünebiliyor musunuz ne halden ne hale geldik? Bizim şehirlerimizde karakol bile olmazdı eskiden. Bizim ilçelerimizde karakol bile olmazdı önceden. Fakat şimdi ne hale gelindi? Bir başbakan gelecek olsa, bir cumhurbaşkanı gelecek olsa 20-30 metreye bir polis dikiyorlar. Bütün caddelere bir polis dikiyorlar, görmüyor musunuz? Hiçbir yerde emniyeti sağlayamıyorlar. Emniyeti sağlayabilmek için sadece polisiye tedbirler yetmez. Siz insanların kalbine Allah korkusu koymadınız. Sizin mektepleriniz insanların kalbine Allah korkusu koymadı. Allah sevgisi de koymadı, korkusu da koymadı. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar polisiye tedbirler alın. Hiçbir zaman emniyeti sağlayamayacaksınız. Ne terörü önleyebileceksiniz, kardeş kanının akmasını durdurabileceksiniz, ne ahlaksızlığı önleyebileceksiniz, ne insanların cinnet geçirip sağa sola ateş etmesini önleyebileceksiniz. Sizin şu medeniyetiniz emniyet vermiyor. Sizin şu medeniyetiniz huzur vermiyor. Sizin şu medeniyetinizde bırakın geceyi, insanlar gündüzleyin bile emniyet içinde yaşayamıyor. Bir kadın çarşının ortasında elinde çantasıyla rahat rahat yürüyemiyor. Acaba çantamın birisi elimden alır kaçar mı diye korku içerisinde yürüyor. İnsanlar evlerinde rahat rahat uyuyamıyor. Herkes kapısının üzerine bir kapı daha yaptırıyor. Çelik kapılar, çelik kilitler, bütün pencereler demirleniyor. Sizin medeniyetiniz huzur vermiyor. Bu medeniyet demek ki medeniyet değil. Medeniyet olsaydı böyle olmazdı. O yüzden biz şu medeniyete medeniyet demiyoruz ve bu medeniyeti reddediyoruz. Biz İslam medeniyetinden başkasını kabul etmiyoruz. Allah'ın hakimiyeti dışındaki başkalarının hakim olduğu medeniyetleri medeniyet olarak göremeyiz. Görmedik ve görmeyeceğiz. İnsanların hakim olduğu, Allah'ın hakim olmadığı, insanların insanlara, kendileri gibi kullara kulluk yaptığı medeniyetler hiçbir zaman gerçek medeniyet olamaz. Ve onlar gericidirler. Bu halleriyle gerici bir medeniyeti temsil etmektedirler. Kula kulluk yapanlar hiçbir zaman medeni sayılamazlar. Kendilerini yaratana kulluk edeceklerine, onun emrinde yaşayacaklarına, insanların emri altında yaşayanlar, Allah'ın istediği gibi bir toplum meydana getireceklerine, Allah'ın kriterlerine göre bir medeniyet meydana getireceklerine, Avrupa'nın istediği kriterlere göre bir medeniyet getirenler bizim tarafımızdan hiçbir zaman medeni görülmemişlerdir ve görülmeyeceklerdir. Bunlar gericidirler ve bunların bu huzursuzluk medeniyetine medeniyet demeleri kendilerini kandırmaktan başka bir şey değildir. Söyler misiniz? Nerede huzur var? Söyler misiniz? Bugün evlatlar ana babalarını sokağa atıyor. Söyler misiniz? İnsanlar yollarda emniyet içinde yürüyemiyor. Söyler misiniz? Bugün insanların hangi meselede huzur içinde olduğunu söyleyebilirsiniz. Demek ki bu medeniyet insanları bozdu. Çünkü insanı tanımayanlar tarafından meydana getirildi. İnsanı tanımayanlar nasıl olur da insana uygun bir medeniyet meydana getirebilirler? İnsanı tanımadan insana uygun medeniyetin esasları belirlenebilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? İnsan insanı Allah'ın tanıdığı kadar tanıyabilir mi? Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? İnsan Allah kadar insanı tanıyabilir mi? Bunu görmek istemediler. İşte Allah Azze ve Celle geçmişte de böylelerin olduğunu ifade ediyor. Onlara bir büyük devlet verilmişti. Gece ve gündüz istedikleri yerlerde, tenhalarda bile emniyet içerisinde gezebiliyorlardı. Fakat sonra ne oldu? Fakalu Rabbena ba'id beyne esferine. Onlar bu nimete karşı şükredeceklerine yine küfranı nimette bulundular. Nankörlük ettiler. Ve yine dediler ki ya Rabbi, ey Rabbimiz, bizim seferlerimizin, yolculuklarımızın, mesafelerimizin arasını uzat dediler. Yani kısa mesafelere yolculuk yapıyoruz. Bir yerden bakıldığı zaman adeta diğer taraf görülecek kadar yakın. Büyük bir devlet yani meydana getirilmiş. Ve çok güzel bir memleket. Fakat onlar bu nimete karşı nankörlük ettiler. Dediler ki ya Rabbi, bizim seferlerimizin arasını ayır. Yani yolculuklarımızı daha uzak mesafelere yaptırt bize. Halbuki buna ihtiyaçları yoktu. Belki de Allah Azze ve Celle bununla şunu kastediyor. Bunlarda emperyalist duygular hasıl olmuş olabilir. Buna işaret olunabilir. Çünkü çok daha uzak memleketlere gitmek istiyorlar. Kendi memleketleriyle gittikleri memleketin arasının uzak olmasını istemeleri. Bu manada olabilir. Yani Allah onlara kolaylaştırmışken, çok yakın iken, sabahleyin bir yerde kahvaltı yapıp akşamleyin bir yerde yemek yiyebilecekleri haldeyken, onlar bu kolaylığı istemeyip zorluk ister hale geldiler. Bu şu manada olabilir. Çok daha uzak memleketleri kendi hakimiyetleri altına almak istemiş olabilirler. Allah'tan bunu istiyor olabilirler. Ba'id beyne esferine derken, bizim gittiğimiz yerlerin arasını uzaklaştır derken, belki de uzak yerleri de sömürebilecek kadar bize güç ver demek istiyor olabilirler. Çünkü emperyalistler böyledirler. Mesela Amerika bulunduğu yerde Allah kendisine güzel nimetler vermiş olsa bile yine de gözü doyuyor mu? İşte Allah Azze ve Celle onu kastediyor olabilir. Bunlarda bir doyumsuzluk meydana gelmiş. Nimete şükredeceklerine daha fazlasını istemeye başlamış. Hiç şükretmemiş ve sadece daha fazlasını istemiş. Ve başka devletleri de sömürmek suretiyle daha da çok zengin olmak istemiş olabilirler. Mesafeleri uzat deyince, yani uzak mesafelere hakimiyetimizi götür ve oraları da sömürmemiz için bize güç kuvvet ver demiş olabilirler. Halbuki nimete şükretmiyorlardı ki, istiyorlar. Sadece istemeyi biliyorlar. Ama ondan sonra o nimetlere karşı da şükür göstermiyorlar. Demek ki güç ve kuvvet insana böyle duygular verebilir. Güç ve kuvvet sahibi olanlar bulundukları yerlerden çok uzak yerlerde ele geçirmeyi düşünebilirler. Bugünün süper gücünün yaptığı gibi, ta oradan okyanus aşarak gelip Orta Doğu işgal etmesi gibi. Demek ki çok daha uzak mesafeleri hedef olarak seçiyorlar böyleleri. İşte bu insanın doyumsuzluğudur. Nimete şükretmek lazımken şükretmeyip doyumsuz hale gelmek, nefislerine hakim olmayanlar, nefislerini zapturapt altına alacağına, nefislerin her istediğini, daha da çoğunu isteyenler, her istediğini yapmaya kalkışanlar, işte dünyayı koyması gereken yere koyamayanların hali, dünyayı sevdikçe sevenlerin hali, nasıl bir bakışa sahip olmaları gerekiyordu, onlar nasıl bir bakışa sahip oldular? Rabbimiz bize bu nimetleri verdi, ona şükredelim diyeceklerine, belki çok daha uzaklarını istemeye başladılar. Yahut da İsrailoğullarına Allah Azze ve Celle'nin nimet vermesi, mennayı ve selvayı vermesi, kudret helvası ve bıldırcını indirmesi ve onların buna rağmen daha fazlasını istemeleri, soğanı, sarımsağı, mercimeği istemeleri gibi, böyle de olabilir. Nimete karşı şükredeceklerine daha fazlasını isteyip bu şekilde İsrailoğulları gibi davranmış olabilirler bunlarda. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Bakara'da bize bunu anlatır. Dediler ki ya Musa, len nasbir ala ta'amin vahid. Ey Musa, biz bir tek çeşit yemeye dayanamıyoruz. Her gün menna ve selva, her gün kudret helvası ve bıldırcın. Halbuki Allah'ın özel ikramıydı onlara. Çok güzel nimetlerdi. Dediler ki biz buna dayanamıyoruz. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Rabbına dua et dediler. Bize yerin bitirdiklerinden versin. Bakla, soğan, sarımsak, mercimek, acur, böyle şeyler versin bize dediler. Sabretmediler. Allah Azze ve Celle onları onunla imtihan ediyordu. Helvayla, bıldırcınla onları besliyordu çölün ortasında. Firavundan kaçmışlar, denizi geçmişler Allah'ın izniyle. Deniz yarılmış, içinden geçmişler. Ve çölün ortasında Allah onlara su vermiş. Çölün ortasında onlara kudret helvası ve bıldırcın vermiş. Ama onlar hala şükredeceklerine böyle olmaz diyorlardı. Bize soğan sarımsak versin Allah diyorlardı. Musa Aleyhisselam da öyle mi dedi? O zaman ehbitu Misra, haydi girin şu şehre. Fe inne lekum ma sa'altum. Her dediğiniz, her istediğiniz orada var. Haydi girin orayı fethedin. İstiyorlardı ama o istemenin bedelini ödemeyi göze alamadılar. Haydi girin şurayı fethedin denildiği zaman. Haydi Allah size şurayı vaat ediyor. Şurayı fethedin denildiği zaman فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ dediler. Sen ve Rabbin gidin savaşın dediler. اِنَّ هَا هُنَ قَائِدُونَ. Biz burada oturuyoruz, savaşamayız dediler. İstiyorlardı ama onun bedelini ödemeyi göze alamıyorlardı. İşte zalimlerin ahlakı bu. Köle ruhluların ahlakı bu. Firavunların emri altında, esaretinde asırlarca yaşamış, kişiliğini kaybetmiş, zoru görmeden itaat etmeyenlerin ahlakı. Firavun'a itaat eder, Hazreti Musa'ya itaat etmez. Çünkü Hazreti Musa Firavun gibi diktatör değildir de ondan. Bunlar diktatörlere itaat eder. Hakkı getirenlere itaat etmezler çünkü şereflerini kaybetmişlerdir. Dayağı görmeden itaat etmezler bunlar. Köle ruhlu olan toplumların hali budur. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a söylenildiği gibi, başka nimetler istedikleri gibi, şükretmedikleri gibi, işte bunlar da o şekilde diyorlardı ki Allah onlara yakın mesafelere gitmeyi, o imkanı vermişti. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Burada olmayan en yakın yerde vardı. Orada olmayan diğer yerde vardı. Çok güzel bir memleketleri vardı. Çok yorulmalarına gerek kalmıyordu ama onlar mesafelerin daha da uzun olmasını istiyorlardı. Demin ifade ettiğim gibi ya bu nimete karşı nankörlük, ya bu emperyalist olma arzusu, başka memleketleri ele geçirme arzusu. Ve Allah Azze ve Celle'den bunu istediler. Ve zalemu enfusahum. Bu şekilde kendi kendilerine zulmettiler. Nefislerine zulmettiler. Fece'annâhum ehadîs. Ve biz de onları efsanelere çevirdik. onları yerle bir ettik. Demin anlatmış olduğum o barajın yıkılması ve bunların o medeniyetinin, o rahatlarının tamamen suyla beraber gitmesi, bunların yerle bir edilmesi ve bir efsaneye dönüşmeleri. Allah Azze ve Celle geçmişte efsaneye dönüşmüş olanlar neden efsaneye dönüşmüşlerdir sebebini açıklıyor. Demek ki bir şükretmediler. Şükretmedikleri için diğer taraftan da emperyalist olmak istediler. Dünyaya tapmaya başladılar ve her tarafı ele geçirmeyi düşündüler. Daha uzaklara göz diktiler onun için. Demek ki bu Allah'ın bir kanunudur. Bu kanuna göre muamele etmektedir. فَجَعَنَّهُمْ حَادِيثِ Ve biz onları bu şekilde efsanelere çevirdik. Onlardan sadece ne kaldı? Onlardan sadece işte bu şekilde Kur'an'dan birkaç ayet kaldı. Bir takım arkeoloji kazılarda elde edilen bir takım şeyler kaldı. وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ Ve onları didik didik parçaladık. Her biri bir tarafa gitti. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi bir kısmı Medine tarafına, Evs ve Hazreç kabileler, işte onlar. Medine'nin en eskileri olan Evs ve Hazreç, peygamberimizle bağrını açmış olan, peygamberimizi kucaklamış olan Evs ve Hazreçliler, işte bunlar. Oralardan kalkmış Medine'ye, Yesrib'e gelmiş olanlar. Bir kısmı o tarafa gelmiş, bir kısmı Mekke taraflarına doğru, bir kısmı Umman taraflarına doğru, bir kısmı Şam taraflarına doğru dünyanın değişik yerlerine dağıldılar. Demek ki Allah'ın kanunlarından birisi bu. Allah Azze ve Celle verilen nimetlere şükretmeyip azgınlaştıkça azgınlaşan milletleri dağıtıyor. Böyle olan ümmetleri Allah'ın parçalaması onun sünnetlerindendir. O yüzden Kur'an değişik ayetlerde böyle bunu ifade eder. Bazı milletleri görevini yapmayan, ümmetleri ümmet olduğu halde ümmet olduğunu unutmuş olan, ümmet yeryüzünde mesul olan topluluk demekti. Allah tarafından görevlendirilmiş olan bir topluluk demekti. Yeryüzünün imamları demekti. Bunu unutmuş, görevini yapmamaya başlamış olanları parçalayacağını Kur'an bize değişik yerlerde ifade eder. Böyle olan ümmetler parçalanır. Ondan sonra Allah onların içerisinden yeni nesiller meydana getirir. Nasıl ki bu ümmeti de Allah parçaladı Birinci Dünya Savaşı'nda. Birinci Dünya Savaşı'na kadar görevini yerine getiren bu ümmet. Daha doğrusu 1700'lere kadar diyelim. 1700'lere kadar, belki hadi 1800 olsun, 1800'lere kadar az çok görevini yerine getirmiş. Fakat sonrasında iyice tembelleşmiş, gerileme dönemine girmiş, duraklamadan gereken dersi almamış, duraklama döneminden sonra gerileme dönemine de düçar olmuş ve sonra da yıkılmış olan bu ümmet, 1900'lerde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış, parçalanmış, 50 parça olmuş olan, adı Türkiye, Suriye, Ürdün, Arabistan vesaire olmuş olan bu ümmet, bakın Allah'ın kanununa göre parçalanmış gerçekten. Gerçekten de Allah aynı kanunla bize de muamele etti. Ve yine Allah'ın kanununa göre bu parçalanmış olan toplulukların içerisinden yeniden ümmeti taşıyacak olan motor nesiller meydana getiriyor. İşte şu anda bunu görüyoruz. Evet, Allah bunları yeniden ayağa kaldırmak için önce parçalar. Çünkü artık parçalanmadan bunların uyanacağı yoktur. Birinci Dünya Savaşı gibi bir balyoz yemeden bunlar bu uykudan uyanmayacaklardı. Allah biliyordu. O yüzden 3 asır uyumuş olanları ancak Birinci Dünya Savaşı gibi bir balyozla uyandırabilirdi. Ve o şekilde uyandırdı, parçaladı, düşmanın eliyle tokatladı. O çok sevdiğiniz, izinden gittiğiniz o alçaklar işte böyle alçaktır dedi. Siz onları seviyorsunuz, halbuki işte onlar size böyle yapacaklar dedi. Ve bu şekilde onların eliyle cezalandırdı. Ta ki onların gerçek yüzünü görelim. Ve aynı zamanda o parçaların her birinden yeniden hareketli nesiller meydana gelsin diye. Bu şekilde her tarafta yeni nesiller meydana geldi. Türkiye'de yeni bir nesil, Suriye'de yeni bir nesil, Mısır'da yeni bir nesil. Yeniden kendi medeniyetini özlemiş, uyanmaya başlamış olan bir nesil. Bütün Orta Doğu şu anda kaynıyor. Şu anda dünyanın en hareketli ümmeti biziz. Evet, kanımız akıyor ama yine de en hareketli olan biziz. Ve Allah Azze ve Celle'nin kanunu gerçekleşiyor. Parçaladı ve sonra yeniden uyanışı nasip etti. Her taraftan, her tarafta yeni hareketler zuhur etti. İşte bu Allah'ın kanunu. Görevini yapmayanlar önce parçalanır ve sonra o nesil götürülür. O esaret anlayışına sahip olmuş, köle ruhlu olmuş olan o nesil götürülür, yerine başka bir nesil getirilir ve o neslin içinden yeni insanlar çıkar. O aşağılık kompleksinden kurtulmuş, milletini uyandırmaya çalışan cesaretli bir nesil meydana getirir Allah. İşte Allah'ın kanunu. O yüzden burada öyle buyuruyor. Ve mezzaknâhum külle mumezzak. Her türlü onları parçaladık, didik didik ettik. Tam parçaladık onları. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. İşte bizim bu yaptıklarımızda her bir sabbar şekûr için bir delil var. Sabbar şekûrlar anlayabilirler. Sabreden ve şükredenler anlayabilirler. Demek ki sabbar şekûr ifadesinden anlıyoruz ki şükredebilmek için de sabbar olmak lazım. Demek ki şakirinden olabilmek, şekur olabilmek sabbar olmakla mümkün. Sabretmeyenler yani şükredemezler. Demek ki insanın sabretmesi lazım. Verilen nimetlere karşı sabredemeyenler nasıl şükredecekler? Nimete karşı sabretmek ne demek? Allah Azze ve Celle bazen bizi farzlarla imtihan eder. Farzlara karşı sabır. Bazen haramlarla imtihan eder. Şu haramdır der. Ona karşı sabır. Bazen musibetlerle imtihan eder. Musibetlere karşı sabır. Bazen de nimetler verir. O nimete karşı sabır. Sabrın dördüncü çeşidi olarak bunu görebiliriz. Allah nimet verir. Ve nimete karşı sabredemeyenler olacaktır. Ekseriyetle insanlar nimete karşı şükrü bilirler. Nimet içinde olanlar şükretmeli, musibete uğrayanlar da sabretmeli diye böyle bilinir. Halbuki öyle değil. Nimete karşı da sabır lazım. Allah Azze ve Celle insana nimet verdiği zaman insanın o nimete karşı sabır göstermesi gerekiyor. O nimeti kendinden bilmemesi, o nimet kendi elinde olduğu halde, güçlü, kuvvetli olduğu halde yeryüzünde zulmetmemesi, zengin olduğu halde, makam sahibi olduğu halde zayıfları ezmemesi için sabretmesi gerekiyor. Çünkü zayıf olan adam zulmedemez, fakat güçlü olan adam zulmedebilir. Buna gücü vardır. Dolayısıyla onu kullanmaması, olumsuz bir şekilde kullanmaması için sabır göstermesi lazım. İşte bu da bir sabır. Dolayısıyla bu aynı zamanda da bir şükürdür. Çünkü insan Allah'ın vermiş olduğu nimetleri doğru kullanırsa, o nimetleri yanlış kullanmamak için dişini sıkar, sabrederse, zulmetmezse, o nimetleri kötü yolda kullanmazsa, bu aynı zamanda bir şükür de sayılacaktır. Dolayısıyla sabretmeyenler şükredemezler. O yüzden burada ayet sabbaru şekur diyerek, şekuru sabbarın sıfatı olarak ifade ediyor yani. Şükreden sabırlılar diyor yani. Şekur burada sabbarın bir sıfatı olarak zikredilmiş oluyor. Demek ki bu hadiselerden gereken dersleri kimler alabilir? Sabbaru şekur olanlar. Bu olayları dinleyip demek ki Allah'ın kanunu buymuş diyenler, bu şekilde sabredenler, o nimetlere karşı sabır gösteren ve şükür gösterenler, işte sadece onlar almaları gereken dersi alabilirler. Dolayısıyla sabretmeyenler nimet verildiği zaman o nimetlere sabretmeyip kötü yolda kullanmaktan kendini alıkoyamayan, sabırsızlık gösteren, şükretmeyip o nimetleri kullanması gereken istikamette kullanmayanlar, demek ki bunlar böyleleri anlamayacaktır. Bunlara Sebelilerin kıssasını da anlatsan anlamayacak yani. Bunlara Musa ile Firavun'un kıssasını da anlatsan anlamayacak yani. Bunlar gökyüzüne de baksalar anlamayacak. Bunlar yıldıza da baksa anlamayacak. Bunlar çünkü anlamak istememektedirler. Demek ki anlamak istemeyeni Allah Azze ve Celle zorla anlatacak değil. Allah herkesi cennetine koymak zorunda değil. Allah Azze ve Celle anlamak isteyeni anlatıyor. Bu nimetlere karşı sabbar ve şekur olanların gerçeği görmesini onlara Allah nasip ediyor. Demek ki böyle olmayanlar, demek ki bu nimetlerden alması gereken dersi almayan, bu olayları dinleyip de alması gereken dersi almayanlar, demek ki bunlar sabbar değil, şekur değil. Demek ki bunlar hayatlarını değiştirmeyi göze alabilen insanlar değil. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle sabbar ve şekur olanlar, sadece onlar bunlardan gereken dersleri çıkarabilirler buyuruyor. Ve Allah Azze ve Celle bizim de bu hadiselerden, bu kıssalardan gereken dersleri çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çarpışan, çalışan, senin medeniyetini kurma gayreti içinde olan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yeniden İslam medeniyetine kavuştur bizi. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.